Ayrım 17.
Dahiliye Nazırı Paşa Hazretleri'nin içinde bulunduğumuz durumun önem ve ciddiyetini, düşmanlarımızın durmadan ne kadar iblisçe çalışmakta olduklarını takdir buyurdukları şüphesiz bulunduğuna göre, nezaret makamına yeni geçmiş olmaları yüzünden çalıştırılmaya layık olan memurları tanımakta mazur oldukları gibi, Adil Bey'in bile müsteşarlığını yapmış olan Keşif Bey'in hala müsteşarlık yapmakta olduğu göz önünde bulundurulunca, özellikle yüksek dereceli memurların atanmasında ne dereceye kadar uzak görüşlü davranılmasının gerekeceği kendiliğinden anlaşılır. Bu bakımdan Ziya Paşa'nın şimdilik gönderilmemesinin sağlanmasına yüksek yardımları ve sonucun bir emirle bildirilmesi arz ve istirham olunur. Mustafa Kemal. Efendiler, Ali Fuat Paşa 28 Ekim 1919 tarihli bir şifresiyle İstanbul'daki teşkilatımızın adıma gönderdikleri bir telgrafı bildirdi. Bu telgrafta verilen bilgiler önemliydi. Çerkez Bekir'in yarattığı o bilinen olay Adapazarı ve çevresinde Kuvayi Milliye'ye karşı isyan başlangıcı sayılmış. Bundan nasıl yararlanılacağı konusunda Padişah, Ferit Paşa, Adil Bey ve Sait Moğla ile Ali Kemal Bey'den kurulu bir heyet bir takım tasarlamalarda bulunmuşlar. Bu telgrafta yukarıda adı geçen Hikmet hakkında da bilgi veriliyordu. Bu Hikmet 2 ay önce Amasya'dan Adapazarı'na gelmiş. O çevrede öteden beri kendisine ve ailesine karşı olanların milli teşkilata girdiğini anlamış. Hikmet Bey Amasya'dan geldiğini, beni tanıdığını ve milli teşkilatı kurmaya yalnız kendisinin yetkili olduğunu ileri sürerek Sivas'ta haberleşmeye kalkışmak ister. Karşı taraf engel olur. Hikmet karşı teşkilat kurar. Bunu sezen Sait Molla Hikmet'i elde edecek çareyi bulur. Kendisini Hristiyanlara karşı bir isyan için ayartır. Efendiler, Hikmet'le ve düşmanlarımızın Hristiyanlar aleyhindeki tertipleriyle ilgili olan bilgiler, daha sonra dokunacağımız bazı durumların kolaylıkla anlaşılmasına yarayacağı için bunların gereksiz sayılmamasını rica ederim. Efendiler, bu bilgiler üzerine Cemal Paşa'ya yazdığım telgrafa Yüce Meclisimizin de dikkatini çekmek isterim. Şifre, Sivas 31-10-1919 Harbiye Naziri Cemal Paşa Hazretleri'ne. Adapazarı dolaylarında hükümet ve milli teşkilat aleyhinde geçen olay yüksek şahıslarınca bilinmektedir. Bu olay milli birlikteki kararlı tutum İstanbul hükümetinin yerinde ve kesin tedbirleri sayesinde bastırılmışsa da daha oralarda bozgunculuk tohumu tükenmiş değildir. Milletin birliği karşısında bunların tamamen ezilip yok olacağına şüphe yoktur. Ancak bu bozgunculuk hareketlerinde damat Ferit Paşa'nın eski dahiliye nazırı Adil ve ondan önceki Ali Kemal Beylerle Sait Moğla'nın teşvikçi ve tertipçi oldukları anlaşılmıştır. Adları bildirilen bu zatlar kendi vatan hainliklerinin yanında çok büyük ve tehlikeli bir hata daha işlemişlerdir. O da melunca işlerinden sanki kutsal padişah hazretlerinin de bilgisi bulunduğunu çevreye yaymak gibi büyük bir alçaklıktır. Kabinenin saygıdeğer heyetinden büyük bir samimiyetle rica ederiz. Şimdi vakit geçirmeden durumu uygun bir şekilde padişah hazretlerinin tertemiz huzuruna arz etsinler. Milletin ve teşkilatın bu gibi uydurmalara elbette değer vermeyeceği açık bir gerçektir. Bozguncuların yalanlarla milli birliği lekelemek istediklerini ileri sürerek saltanat hükümetince olayın geçtiği bölgede resmen yalanlamak suretiyle herhangi bir yanlış anlaşılmaya meydan verilmemesi ve bu zararlı şahıslar hakkında gerekli incelemelerin yapılarak kovuşturmaya geçirmesi hayati bir konu sayılmaktadır efendim. Heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal. Ali Rıza Paşa kabinesini iktidarda tutma kararı. Efendiler, Ali Rıza Paşa kabinesinin sizlerce de bilinen kuruluş tarzına rağmen yerinde kalmasının ve elden geldiği kadar desteklenmesinin neden gerekli görüldüğünü birazcık belirtmiştim. Amasya'dan Sivas'a döndükten sonra heyeti temsiliye ve orada bulunan öteki arkadaşlarla yaptığımız toplantıda Amasya mülakatı ve diğer konular üzerinde arkadaşlara uzun uzadıya bilgi verdim. Bu toplantıda heyeti temsiliyece alınan kararlara ait zabıtların 29 Ekim 1919 günü yapılan görüşme ile ilgili safhasında aynen kayda geçmiş olan şu kararı tespit ettik. Başta Sadrazam Ali Rıza Paşa olmak üzere hepsinin aciz, padişah gözünde bir mevki tutmak isteyen kimseler oldukları, bir kısmının milli mücadelenin yanında, bir kısmının da karşısında bulundukları, bununla birlikte zat-ı şahane ilk fırsatta bunları düşürerek yerinde istibdadı sürdürecek bir heyet getirmek isteyeceğinden, milli meclis kurulup da yasama görevine başlayıncaya kadar heyeti temsiliyenin bu kabineyi desteklemesinin vatan ve millet için hayırlı bir iş olduğu kabul edildi. Gerçekten de bu kararımızı uyguladık. Bunu doğrulayan bir durumu yeri gelmişken bilginize sunayım. İstanbul'daki teşkilatımız güvenilir kaynaklara dayandığı bildirdiği bazı bilgileri 31 Ekim 1919 tarihinde bize gönderdi. O bilgiler şöyleydi. 2 günden beri Kiraz Hamdi Paşa mabeyine gidiyor, 2-3 saat huzurda padişahın yanında kalıyor ve şu karar alınıyor. Mareşal Zeki Paşa başkanlığında bir kabine kurulacak, Hamdi Paşa Harbiye Nazırı, Prens Sabahattin Bey Hariciye Nazırı olacak, Tevfik Hamdi Bey Dahiliye, Eşref, Mahir Said ve daha başkaları öteki nezaretler alacaklardır. Bunlardan Sabahattin ve Mahir Said'e daha teklif yapılmamıştır. Zat-ı Şahane, Ali Rıza Paşa'ya uygun bir zamanda belki bugünlerde istifa teklif edecektir. Bu konuda daha önce faaliyetinden söz edilen bir blok, bir gizli dernek vardır. Bu bilgiler üzerine Cemal Paşa'yı 2 Kasım 1919'da Sadrazam'ın hiçbir sebep ve bahaneyle mevkini bırakmamasına kesin olarak ihtiyaç duyulduğunun bildirilmesi, istifa gerçekleştiği takdirde bütün memleketin İstanbul'da kesinlik ilgisini keseceği bildirildi. Rumeli ve Anadolu'da bulunan bütün komutanlara da bu durumla ve Cemal Paşa'ya yazılan telgrafla ilgili bilgi verildi. Ayrıca ilişkide bulunan müdafaa hukuk merkez heyetlerinin de durumdan haberdar edilmesi gereği bildirildi. Barış anlaşmasına kadar İstanbul'a ayak basmamamız ve milletvekili olmamamız tavsiyesi. İstanbul Teşkilatımızdan 13 Ekim 1919 tarihinde açıklanma istenmek üzere çekilen telgrafımıza verdikleri 20 Ekim 1919 tarihli cevapta milletvekillerinin İstanbul'da toplanmasında bir sakınca ve tehlike bulunmadığı, İtilaf devletlerinin herhangi bir davranışının medeniyet dünyasına karşı kötü etki yapacağının imkan dahilinde görüldüğü sözlerine yalnız yasama gücü şimdiki yetkisinin genişletilmesine teşebbüs ederse Zat-ı Şahane'nin meclisi kapatmaya kalkışması ve muhaliflerin tehlikeli durum almaları, İtilaf devletlerinde bundan yararlanarak Zat-ı Devletleri gibi yüksek şahsiyetlere saldırma cesaretini göstermeleri muhtemeldir sözleri ekleniyordu. Bu telgrafın sonunda da bizim barış anlaşması yapılıncaya kadar İstanbul'a ayak basmamaklığımız ve milletvekili olmamaklığımız tavsiye olunuyordu. İstanbul'daki teşkilat merkezimizden Kara Vasıf Bey'in gizli, Şevket Bey'in açık imzasıyla aldığımız 30 Ekim 1919 tarihli şifrede teşkilatımızda bulunanların görüşleri daha birçok kimsenin görüşleriyle destekleniyordu. Bu şifrenin birinci maddesi şöyle başlıyordu. Ahmet İzzet Paşa, Sadrazam, Harbiye Nazırı, Genelkurmay Başkanı, Nafiye Nazırı ve programlara gerçekten bağlı olan ve hizmet eden bağlılığıyla birlikte önemli bir kuvveti de bulunan göz doktoru Esat Paşa ile ayrıca Rauf Ahmet Bey ve diğer zatlarla gereken destekleri üzerine gerek ilişkimiz dolayısıyla görüştüm. Bütün düşüncelerin birleştiği noktalar aşağıdadır. Bundan sonra bütün düşüncelerin birleştiği noktalar özetleniyordu. 1. Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da toplanması zaruridir. Yalnız biz İstanbul'a gitmemeliyiz. Sadrazam Paşa, meclisin İstanbul'da vicdan huzuru içinde kararlar alabileceğini yabancılardan söz alarak vaat etti. Fakat yalnız bizim için güvence sağlamak mümkün olamayacağından, milletvekili olurlarsa izinli olarak veyahut milletvekili olmadan daha yüksekte ve milletin sevgilisi olarak kalmaları uygun olur deniliyordu. Birinci maddenin B fıkrasında zaten hükümet yapılacak anlaşmada nisbi temsili azınlıkların hakları bakımından kabule mecburdur. Şu halde Milli Meclis'in azınlıkların da yeniden seçilme katılmaları için dağılıp yeniden seçileceği bazı çevrelerce kesin olarak ümit edilmektedir şeklinde yeni bir bilgi veriliyordu. Birinci maddenin C fıkrasında da hükümet gerçekliği niyetlidir ancak isteksizlik içindedir güvencesi okunuyordu. İkinci maddede elden geldiği kadar sosyalist, birkaç temiz hürriyet ve itilafçı ve bunun gibi çıkarmak gibi bizim anlayamayacağımız çapraşık ve karışık bir anlayışın belirtisine rastlıyorduk. Ondan sonra üçüncü maddeyi hükümeti güç durumlara düşürmemek. Dördüncü maddeyi de bize zararı dokunacakları her şekilde inandırarak elde etmek istiyorum. Herkes de bana bunu tavsiye ediyor. Örnek olarak Refik Cevat sosyalistler gibi görüşleri içine alıyordu. 1 ve 4 Ekim 1919 tarihlerinde İstanbul'daki teşkilatımıza uzun düşünce ve yorumların yer aldığı cevaplar verdik. Bu cevaplarımızda özet olarak milletvekillerin İstanbul'da toplanması her bakımdan tehlikeli ve sakıncalıdır dedik ve açıklamasını yaptık. Cemal Paşa vasıtasıyla hükümete bildirdiğimiz görüşleri özetledik. Bizim için var olan tehlikenin bütün milletvekilleri için söz konusu olduğunu ispata çalıştık. Bizim seyirci durumunda kalmamız mutlaka arzu buyuruluyorsa gerekçeleriyle birlikte bildirilmesini istedik. Yalnız Kara Vasıf Bey'e çekilen telgrafta Ahmet İzzet Paşa Hazretleri aslında milli mücadelenin İstanbul'a katliama yol açabileceği zannındaydı. Sözlerinin ciddiye alınması öncelikle bu kanaatlerinin değişip değişmediğini bilmekle mümkündür. Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine gelince onun da kararsız olduğunu bilmez değilsiniz. Abuk Paşa da aynı zihniyet ve ruh hali içindedir. Göz doktoru Esat Paşa hakkında kesin bir düşüncem yoktur. Yalnız bazıları bu zatı son derece dar görüşlü, pek fazla şan ve şöhret düşkünü olarak gösteriyorlar. Sözün kısası, irade ve düşüncelerinde kararlılık ve isabet olmayan ve İstanbul'da düşman baskısı altında düşünen resmi ve özel şahısların tavsiyeleri incelenmeye değer dedikten ve söz konusu olan toplantı yeri hakkında yeniden gelebilecek tehlike ve sakıncaları saydıktan sonra asıl garip karşılanacak olan nokta, bizi yani adları bilinen 2-3 kişiyi korumakta güçsüzlüğe düşen hükümetin öteki milletvekillerini nasıl koruyacağı meselesidir. Bizde yavaş yavaş yer etmeye başlayan görüş ve kanaat, ne yazık ki yabancılar değil, aksine belki onlardan çok, şimdiki hükümet üyeleriyle diğer şahıslardan bazılarının bizi tehlikeli saymakta olmalarıdır dedik. Bundan sonra yer alan fıkralardan birinde nispi temsili kabul etme zarureti karşısında meclisin dağıtılmamasını şimdiden düşünen bir çevrede meclisin mebusanın toplanmaması gereği tabii görülmelidir kanaatini belirttik. Bu fıkrada da hükümetin istekli olmadığı sözünden bir şey anlayamadığımızı işaret ederek maksadı bizi güç salonlarda yalnız bırakmak mıdır sorusundan sonra onların bir düşüncelerine karşılık olarak da muhaliflerin iktidara geçmesinden korkmak yarar sağlamaz. Bundan dolayı politika ve tutum değiştirilemez dedik. Efendiler, bu yazışmalardan ve bu yazışmalarda ileri sürülen düşüncelerden kolaylıkla anlaşılmaktaydı ki bizim İstanbul'daki teşkilatımızın ileri gelenleri hükümet adamlarının şunun bunun görüşlerine tutsak olmuşlar ve artık onlara sözcülük etmekten öteye bir görev yapmıyorlardı. İşte diğer bir şifre telgraf ki 6 Kasım 1919 tarihinde yazılıyor ancak şifrenin metninde Kara Vasıf Bey'in görüş ve üslubu hakim oluyor ve Harbiye Nazırı Cemal Paşa imzasıyla geliyordu. Bu şifrede yine toplanma yerinden söz edilerek özellikle önce siyasi sakıncalar var, sonra idari sakıncalar var, daha sonra toplanma imkanı yoktur. Zaruret duyguya hakim olmalıdır. Uygun karşılığınızı acele olarak kabineye bildiriniz sözleriyle baskı yapılıyor ve Japon Rıza Bey ile birlikte pek yakın diye haberlerle sizin yanınızda olacağım müjdesi veriliyordu. Sulh ve selamet iyice kazandık demektir. Milli Türk de bizim. Milli ahrarı, çeşitli partatları yıkıyoruz. Milli Kongre yola gelecek cümleleriyle de iyi haberlerin nelere, ne gibi boş şeylere ait olduğunu belirtmekte acele ediliyordu. Kara Vasıf Bey'e 7 Kasım 1919'da hemen Sivas'a gelmesini yazdım. Kara Vasıf Bey'in yine aynı konuyla ilgili olarak gönderdiği 19 Kasım 1919 tarihli şifresinde uzun düşüncelere dayandırdığı muhakeme ve mantığını şu cümlede özetliyordu. Kuvayi Milliye ile aynı görüşte olan meclis, padişaha karşı düşmanlık ilan ederse Anadolu kimin arkasından gider? Kuvayi Milliye'ye mi tabi olsun? Meclisi Anadolu'da toplamak düşüncesinden vazgeçmek bir vatan borcudur. Komutanların görüşlerini almak. Efendiler, çok önemli olan bu meclisin toplanacağı yer konusunda kendi başına karar verip bu kararı da millete ve seçilen milletvekillerine uygulatmak pek tehlikeli olurdu. Bu sebeple büyük bir dikkat ve incelikle bütün şahsi veya genel duygu ve düşünceleri gözden geçirmek, gerçek eğilimi anlayarak uygulanabilecek kararı bulmak zaruretiyle karşı karşıyaydım. Gördüğünüz gibi bir yandan İstanbul'un ileri gelenleriyle haberleşirken bir yandan da çeşitli yollarla kamuoyunu yokluyordum. Vereceğim kararın uygulanmasını sağlamak için ordunun görüşünü almak da pek önemliydi. Bu yüzden daha 2029'unda 15. 20. 12. ve 3. kolordu komutanlarını Sivas'ta bir toplantıya davet ettim. Diyarbakır'daki kolordu komutanına, Edirne'deki kolordu komutanı Cafer Tayyar Bey'e, Bursa'da Yusuf İzzet Paşa'ya, Balıkesir'de Kazım Paşa'ya, Bursa'da Bekir Sami Bey'e de kendilerini aradaki yolun uzaklığı ve özel durumları dolayısıyla davet etmediğimi, alınan kararları bildireceğimi yazdım. Efendiler, davet edilen komutanlardan Salahattin Bey zaten Sivas'taydı. Kazım Karabekir Paşa Erzurum'dan, Ali Fuat Paşa Ankara'dan ve Konya'daki kolordu komutanının cepheyle ilgili önemli işleri bizzat düzene sokması gerektiğinden, kendisine vekil olarak Konya'dan da Kurmay Başkanı Şemsettin Bey gelerek Sivas'ta toplandılar. Heyeti temsiliyeden olan veya bu heyetten olmayıp da toplantıda bulunmaları yararlı görülen şahısların ve komutanların katılmasıyla 16 Kasım 1919 günü görüşmelere başladık. Toplantı gündemimiz şu üç noktadan ibaret olacaktı. 1. Meclis-i Mebusan'ın toplanma yeri. 2. Meclisin toplanmasından sonra heyeti temsiliyenin ve milli teşkilatın alacağı şekil ve çalışma yöntemi. 3. Paris Barış Konferansı'nın bizim için olumlu veya olumsuz bir karar vermesi halinde tutulacak yol. 4. Aykırı görüş ve aldığımız karar. Efendiler, bu tarihe kadar cemiyetimizin merkez heyetlerinden istediğimiz bilgilere gelen cevaplar 4 görüş etrafında toplanıyordu. 1. Birinci görüşe göre Meclis-i Mebusan'ın İstanbul dışında toplanması uygun görülüyordu. 2. Başında Erzurum, Trabzon, Balıkesir ve bütün karesi, Saruhan heyetlerinin bulunduğu ikinci görüşe göre İstanbul'da, İstanbul'daki devlet adamları ile ileri gelenlerden hemen hepsinin bu görüşte olduğunu biliyoruz. Padişahın isteği, hükümetin ısrarı da buydu. 3. Trakya Paşa elinden gelen 3. görüşe göre İstanbul yakınlarında. 4. Bir kısım merkez heyetleri de Salih Paşa'nın şahsi görüşüne dayanarak hükümetin olur demesi halinde İstanbul dışında toplanmakta bir sakınca görmüyorlardı. Efendiler, İstanbul hükümetiyle yardakçılarının kamuoyunu ne kadar bulandırıp karıştırmış olduğunu, milletin ortaya koyduğu bu farklı görüşlerden kolaylıkla anlamak mümkündür. Artık bunun üzerine direnmenin kötü sonuçlar vereceği yargısına varmak da güç değildir. Şimdi 16 Kasım 1919'dan 29 Kasım 1919 tarihine kadar günlerce süren görüşme ve tartışmalardan çıkan sonuçları ve alınan kararları olduğu gibi yüksek bilgilerinize sunuyorum. 1. Milli Meclis'in İstanbul'da toplanmasının sakınca ve tehlikelerine rağmen saltanat hükümeti İstanbul dışında toplanmayı kabul etmediği ve memleketi bir bunalıma sürüklemekten sakınıldığı için meclisin İstanbul'da toplanması zarureti kabul edildi. Ancak aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği de karara bağlandı. A. Bütün milletvekillerinin durum hakkında aydınlatılarak teker teker görüşlerinin alınması. B. Milli Meclis İstanbul'da toplanacağına göre milletvekillerinin İstanbul'a gitmeden önce Trabzon, Samsun, İnebolu, Eskişehir ve Edirne gibi yerlerde kısım kısım toplanarak gerek İstanbul'da gerek İstanbul dışında gereken güvenlik tedbirlerini ve programımızın esaslarını savunacak kuvvetli bir grup oluşturma yolları üzerinde görüşmeleri. C. Cemiyetin teşkilatını süratle genişletmek ve güçlendirmek için kol ordu komutanlarının, bölge komutanları ve askeri olma teşkilatı başkanları vasıtasıyla vakit kaybetmeden fiili yardımda bulunmaları. D. Bütün sivil idari amirlerinden her ihtimale karşı milli teşkilata bağlı kalacaklarına dair söz alınması ve kendilerinin eldeki imkanlarıyla cemiyetin teşkilatını kurmaya süratle girişmelerinin istenmesi. 2. Milli Meclis İstanbul'da toplandıktan sonra milletvekillerinin tam bir güvenlik ve serbestlik içinde yaşama görevlerini yapmakta olduklarını açıklayacakları güne kadar heyeti temsiliye şimdiye kadar olduğu gibi yine İstanbul dışında kalarak milli görevine devam edecektir. Ancak bütün sancaklardan ve milletvekili olan kimseler arasından seçilmek üzere birer illerden ve müstakil sancaklardan ikişer zatın tüzüğün 8. maddesi gereğince heyeti temsiliye üyesi olarak Eskişehir yakınında toplantıya çağrılıp durumun açıklanması ve meclisle mebusandaki tutumun kararlaştırılması üzerinde görüşülecektir. Bu sebeple heyeti temsiliye de oraya gidecektir. Bu toplantıdan sonra heyeti temsiliye de uygun şekilde yeni üyelerle desteklendikten sonra öteki milletvekilleri de İstanbul'a Milli Meclis'e gideceklerdir. Heyeti temsiliye göreve devam ettiği sürece milli teşkilatın şekli ve çalışma yöntemi tüzükte yazıldığı şekilde olacaktır. Meclis'in mebusan tam bir güvenlik içinde bulunduğunu açıkladığı zaman heyeti temsiliye tüzükteki yetkisine dayanarak genel kongreyi toplantıya çağırıp 11. madde uyarınca da cemiyetin ileride alacağı şeklin belirlenmesini kongrenin kararına bırakacaktır. Kongrenin nerede ve nasıl toplanacağı o zamanki durum ve şartlara göre ayarlanacaktır. Kongrenin toplantıya çağrıldığı zamanla toplanması arasında geçecek süre içinde heyeti temsiliye İstanbul hükümeti ve meclis-i mebusan başkanlığıyla kesin bir zaruret görmedikçe resmi ilişkilerde bulunmaz. 3. Paris Barış Konferansı. Bizim için olumsuz bir karar verdiği ve bu karar hükümet ve milli meclisçe kabul edilip onaylandığı takdirde elverişliğin kestirme yoldan milli iradeye başvurularak tüzükte açıklanmış olan esasların gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. Mustafa Kemal, Rüstem, Mazhar Müfit, Ali Fuat, Hüsrev, Hüseyin Rauf, Kazım Karabekir, Hakkı Behiç, Hüseyin Selahattin, İbrahim Süreyya Bekir, Sami Ömer Mümtaz Vasıf, 12. Kolordu Kurmay Başkanı Şemsettin. Milletvekillerine verilen direktif. Efendiler, bu kararlar gereğince milletvekillerini aydınlatmak için verdiğimiz bilgi ve direktifleri olduğu gibi bilginize sunacağım. Seçilen milletvekillerine verilen bilgi ve direktifler şunlardır. Madde 1. İstanbul'un İtilaf Devletleri'nin ve özellikle İngiliz Kara Kuvvetleri'nin işgali altında ve deniz kuvvetlerince kuşatılmış olduğu, güvenlik kuvvetlerinin de yabancılar elinde ve karmakarışık durumda bulunduğu bilinmektedir. Bundan başka, Rumların kendi aralarından İstanbul Milletvekili adıyla 40 kişi seçtikleri ve Atina'dan gelmiş Yunan lider ve komutanlarının yönetimi altında olmak üzere gizli polis ve ihtilalci örgütler kurarak devletimize zamanı gelince isyan edecekleri anlaşılmıştır. Maalesef hükümetin İstanbul'da serbest olmadığını itiraf etmek mecburiyeti vardır. İşte bu sebeplerle Milli Meclis'in toplanma yerini tartışmak gibi bir konu ortaya çıkmış bulunuyor. Milli Meclis İstanbul'da toplandığı takdirde milletvekillerinin yapacakları vatan görevi dikkate alınırsa tehlikeye uğramalarından cidden korkulur. Gerçekten de İtilaf Devletleri'nin ateşkes antlaşması hükümlerini bozarak barış anlaşmasını beklemeye gerek duymadan vatanımızın önemli bölgelerini işgal etmek ve Hristiyan azınlıkları haklarımızı çiğneme fırsatını vermek suretiyle yapılan haksız muamelelerini eleştirip reddedecek, toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızın dokunulmazlığını yılmadan isteyecek ve savunacak olan meclis-i mebusanın dağıtılması ve üyelerinin tutuklanması veya sürgün edilmesi uzak bir ihtimal değildir. Tıpkı Kars'ta toplanan Milli İslam Şurası'nda İngilizlerin yaptıkları gibi. Seçimlere katılmamış olan Hristiyan azınlıkların, onlara uyan İngiliz muhipleri ve nigehban cemiyetlerinin bu konuda düşmanların gayelerine hizmet ederek her türlü kötülüğü yapabilecekleri de akla gelebilir. Bu bakımdan Milli Meclis'in İstanbul'da toplanması, meclisten beklenen ciddi ve tarihi görevin yerine getirilmesini imkansız kılacağından ve Milli Meclis de devlet ve milletin bağımsızlığının temsilcisi olduğundan ona vurulacak darbeyle bağımsızlığımızın da zedeleneceğini belirtmeye gerek yoktur. Kabine adına Amasya'da heyeti temsiliyle görüşmelerde bulunan Bahriye Naziri Salih Paşa Hazretleri bile bu gerçekleri göz önünde tutarak Milli Meclis'in İstanbul'un dışında güvenli bir yerde toplanması gereğini vicdanıyla da düşüncesiyle de kanaat getirmiş ve bu hususu uygun bulduğunu imzasıyla doğrulamıştır. Milli Meclis'in düşman baskısından uzakta ve tam bir güvenlik içinde bulunan bir yerde toplanması halinde İstanbul'da toplandığı takdirde akla gelebilecek bütün sakıncalar ortadan kalkmış olacağı gibi hilafet ve saltanatın tehlikede olduğunu dünya kamuoyuna ve özellikle İslam alemine fiilen duyurmuş olacak, milli varlık ve bağımsızlığımızın aleyhinde alınması muhtemel bir karar karşısında vatana ve millete karşı olan görevlerini yerine getirebilecek ve itilaf devletleri karşısında meclisin milletin kaderine tamamen hakim bulunduğu daha açık bir şekilde ortaya konabilecektir. Meclisin İstanbul dışında toplanması halinde akla gelebilecek olan sakıncalar aşağıdadır. Millet düşmanları İstanbul'un gözden çıkarıldığı yolunda zararlı bir propagandaya fırsat bulacaktır. Hükümet İstanbul'da olduğu gibi meclisle kolayca temas ve bağlantı kuramayacaktır. Meclisin açılış töreni Zat-ı Şahane'yi yolculuk külfetiyle karşı karşıya bırakmamak için vekil tayin buyuracakları bir zat vasıtasıyla yapılabilecektir. İşte bu sakıncalar dolayısıyla şimdiki hükümet Milli Meclis'in İstanbul dışında açılmasını kabul etmemiştir. Hükümetin bu olumsuz kararı yüzünden söz konusu aşağıdaki sakıncalar da eklenmektedir. Milli Meclis'in kanuna uygun olarak toplanması, Meclis-i Mebusan'la Ayan Meclisi'nin aynı yerde ve aynı zamanda bulunmasına bağlı olduğundan, hükümetin İstanbul dışında uygun göreceği bir yerde toplanmaya razı olması yüzünden, Ayan Meclisi ve hükümet İstanbul dışındaki toplantıya katılmayacak ve Zat-ı Şahaniye usulünü uygun olarak meclise açtırmayacaktır. Bu durum karşısında Milli Meclis'in İstanbul dışında toplanmasına kanun bakımından imkan kalmadığı için, yukarıda arz edilen sıkıntılara rağmen İstanbul'da toplanması bir zaruret hükmüne girmiş bulunuyor. Sayın milletvekilleri İstanbul'a gitmekten çekinerek İstanbul dışında kendiliklerinden toplandıkları takdirde böyle bir toplanma elbette Milli Meclis'in herkese bilinen yasama gücünü temsil edemez. Belki milletin varlığını, gayelerini, bağımsızlığını temsil edecek, onun hakkında verilecek hükümleri eleştirecek ve yine millete dayanarak reddedebilecek bir milli kongre şeklinde olabilir. Bu takdirde Milli Meclis'te elbette İstanbul'da toplanmamaya mahkum olur. Böyle bir davranışın hükümetin karşı çıkmasına, zorlayıcı tedbirler almasına ve sonunda millet İstanbul hükümeti arasındaki her türlü ilişkinin kesilmesine yol açacağı da düşünülebilir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti yukarıda dile getirilen bütün hususları gözden geçirip tartıştıktan sonra Milli Meclis'in İstanbul'da toplanma zaruretine karşı durumu bütün milletvekillerine bildirerek her birinin düşünce ve görüşlerini almayı görev saymıştır. Bundan başka sayın milletvekillerinin İstanbul'da Milli Meclis'e girmeden önce kolayca bir araya gelebilecekleri bazı yerlerde toplanıp aşağıdaki hususları heyeti temsiliyeye bildirmeleri gerekli görülmüştür. Görüşülecek hususlar şunlardır. A. Meclisin İstanbul'da toplanması zaruretine karşı İstanbul ve İstanbul dışında olmak üzere bütün yurtta alınması gerekli tedbirler, yapılması gerekli hazırlıklar. B. Meclis-i Mebusan'da vatanın bütünlüğünü, devlet ve milletin bağımsızlığını kurtarmaktan ibaret olan gayeyi korumak ve savunmak için birleşmiş, azimli bir kadro kurma çarelerinin düşünülmesi. Milletvekillerinin yukarıdaki hususları görüşmek için toplanmaları uygun görülen yerler şunlardır. Trabzon, Samsun, İnebolu, Eskişehir, Bursa, Bandırma, Edirne. Madde 2. Birinci maddeyi olduğu gibi bölgelerinizde bulunan milletvekillerini bildirerek önce en kısa zamanda onların şahsi görüşlerini almak ve bunları vakit kaybetmeden bir yandan heyeti temsiliyeye bildirmek, bir yandan da bölgelerinizdeki merkez heyetlerini ulaştırarak bu konuda faaliyet göstermelerini sağlamak. İkinci olarak bölgelerinizdeki milletvekillerinin birinci maddede gösterilen yerlerde huzur ve güven içinde toplanmalarını sağlayarak görüşme sonuçlarının heyeti temsiliyeye bildirilmesi için gereken tedbirlerin alınması istirham olunur. Sizlerin seçim bölgelerinden milletvekili olup da şimdi İstanbul'da bulunanların kendi seçim bölgelerindeki teşkilatı tarafından İstanbul'a yakın toplanma yerlerinden birine davet ettirilmesi gerekir. Ekim 1919'da önemli iç olaylar. Efendiler, 1919 yılı Ekim'ine ait olup da dokunmak istediğim bazı olayları da birkaç kelimeyle özetlememe müsaadenizi rica ederim. İşgal altında bulunan İzmir ilindeki Müslüman halk zulüm görüyor ve öldürülüyordu. Bunun için hükümetten İtilaf Devletleri'nin temsilcileri katında etkileyici teşebbüslerde bulunmasını rica ettik. Yunanlıların zulüm ve zorbalıkları devam ederse aynı şekilde karşı koymak mecburiyetinde kalınacağını bildirdik. İzmir'deki feci olaylar üzerine İstanbul'da bir gösteri toplantısı yapılmak istenmişti. Bunun engellendiği haber alınınca Cemal Paşa'nın dikkatini çektik. Anzavur Bandırma çevrelerinde haince ve canavarca hareketlere başlamıştı. Verdiği zararları önlemek için ve Karabiga Bandırma taraflarına çıkan Nigehban Cemiyeti'ne bağlı subaylar hakkında Balıkesir'de Kazım Paşa'ya ve diğer ilgililere yazdık. 30 kadar yabancı subayı da bir yabancı işgaline zemin hazırlamak için Hristiyanlara karşı hareket etmek üzere Trabzon ve Samsun'a çıkacaklarını haber aldık. Derhal 15. Kolordu'nu ve Canik Mutasarrıfı'nın dikkatlerini çektik. Yüksek heyetinizce bilinmektedir ki başlangıçta Maraş, Urfa ve Antep'te İngiliz birlikleri vardı. Bu birlikler Fransız askerleriyle değiştirildi. Bu yüzden işgali yeniden önlemeye çalıştık. İşgalden sonra da önce siyasi daha sonra fiili teşebbüslere geçtik. Bozkır'da yeniden önemli sayılabilecek bir ayaklanma oldu. Onun bastırılması için çeşitli tedbirlere başvurduk. Maraş ve Antep'te Kılıç Ali Bey'i Çukurova bölgesine de Topçu Binbaşısı Kemal ve Yüzbaşı Osman Tufan Beyleri göndererek ciddi teşkilatlanmaya ve teşebbüslere geçtik. Efendiler, bu arada hatırıma gelen bir noktayı da arz etmiş bulunayım. Sivas Kongresi'nden sonra heyeti temsiliye sorumluluğu kendi üzerine alarak kongrelerin tüzük ve bildirileri dışında ve Sivas Kongresi tüzüğüne ek olmak üzere Müdafaa Hukuk Cemiyeti kuruluş tüzüğüne ektir başlıklı, yalnız üyeleri için gizlidir kayıtlı, silahlı milli teşkilatlar için gizli bir yönerge düzenlendi. Düşmanla çatışılan yerlerde bu yönergeye göre silahlı müfrezeler ve birlikler kuruldu. Ali Rıza Paşa kabinesi görüşünde direniyor.